Kıymetli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bir haftalık aranın ardından ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz programda Kanuni Sultan Süleyman dönemini konuşuyorduk. İnşallah bu programımızda da Osmanlı İmparatorluğu'nun en kıymetli, en değerli padişahlarından uzun saltanat süresi olan seferleriyle Viyana kapılarına kadar dayanan Kanuni Sultan Süleyman'ı konuşmaya gayret edeceğiz değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Evet, şimdi Mohaç Savaşı'nda kalmıştık yanlış hatırlamıyorsam en son.
Evet.
Mohaç Savaşı üzerinden devam edelim. Mohaç Savaşı'na giden süreç, savaş döneminde yaşananlar bu programımızda biraz dilimiz döndüğünce bu noktalara temas edelim abi. Buyursunlar.
Evet İbrahim'ciğim. Tabii Kanuni Sultan Süleyman'ın şahsında babası Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatından sonra kuzu tahta çıktı. Aslan öldü, kuzu tahta çıktı gibi bir yarı temenni, yarı küçümseme. Batı kamuoyunda böyle bir algı gezinmişti. Çünkü tabii özellikle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Han'dan sonraki dönemde Batı üst üste gelen bu mareşallerden sonra artık üzerlerinde bir bu bizim üzerimizde bir Tanrı'nın gazabı diye zaten kendi aralarında, kendi din adamları da bu bizdeki bozulma, bu bizdeki yozlaşmadan kaynaklanan bir cezadır Türklerin bu varlığı diye kendi aralarında konuşuyorlardı İbrahim'ciğim. Fakat tabii Fatih Sultan Mehmet Han'ın çocukluğundan itibaren yapısı belli. Ondan bir şeyler beklersin. Arada bir ikinci Beyazıt Han var. Uzun uzun konuştuğumuz onun nispeten yumuşak dönemi. Yavuz Sultan Selim Han'ın karakteri belli. Şehzadelik yıllarından itibaren yaptıkları belli. Fakat Kanuni Sultan Süleyman'dan, yani Süleyman Han'dan böyle bir tavır bekleyen yok. Hatta tahta dediğim gibi işte bu kuzu tahta çıktı diye böyle bir de yarı istihzalı, yarı küçümsemeli bir tavırları var. Tabii burada Selim Han'ın Safevilere vurduğu darbe sonrasında İbrahim'ciğim, Batı'nın da Şah Tahmasp'la başlayan dönemde, yani Şah İsmail oğlu ile birlikte başlayan dönemde tekrar Ehl-i Sünnet'i yıpratma, yıldırma çabaları güçlenecek. Batı aynı zamanda bunun umudunda, çünkü Kanuni'nin bir o derecede şiddetli bir politikada izleyemeyeceğinden o kadar eminler ki Şah Tahmasp'a da yatırımlarını İbrahim'ciğim yine başlatıyorlar. Bu Batı'nın maalesef, yani bu bir tespit İbrahim'ciğim, bir kınama, bir fanatiklik yapmıyoruz biz burada.
Eyvallah.
Yani bu
o maalesef, günlerde öyleydi, bugünlerde de böyle.
Yani biz böyle konuşunca mezhepçilik falan filan hiç alakası yok. Bir fotoğraf koyuyoruz ortaya.
Yani görünen köy kılavuz istemez.
Kılavuz istemiyor. Yani İran'ın, evet. İran'ın İbrahim'ciğim, İran'da demeyelim, Şii dünyasının böyle bir Batı dünyasıyla bir düşmanımın düşmanı benim dostumdur basit anlayışına dayanan böyle bir tavır var.
Ya şimdi
var.
Mevzuyu dağıtmak da istemiyorum ama.
Yok, mevzu dağılmıyor aslında. Tam mevzu burada aslında yani.
Yani şöyle, bugünün Şii dünyasıyla ilgili bir tespitte bulunmak istiyorum. Yani yıllardır, on yıllardır İran'ın İsrail'e karşı bir antipatisinin, düşmanlığının olduğu söylenir. Hatta İranlılar sürekli işte Filistin meselesi üzerinden İsrail'e yönelik bir takım sert açıklamalar yaparlar. Füze atacağız, bomba atacağız gibi. Fakat o füzeler, o bombalar bir türlü atılmaz. Ha, atılsın mı atılmasın mı bu başka bir tartışma konusu ama. Yani İran'ın İsrail'e yönelik ciddi bir girişiminin bulunduğunu bir türlü görmedik. Hatta sadece İran'ın da değil, o bölgede yaşayan, Orta Doğu'da yaşayan diğer Şii liderlerin, mesela işte Seyyid Hüseyin Nasrallah isminde bir adam var. Yıllardır İsrail'i tehdit eder. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, asarız, keseriz ama hiçbir adım yok. Ve bakıyorsunuz Sünni dünyaya karşı, işte bugün Sünni İslam'ın en büyük temsilcilerinden bir tanesi Türkiye. Türkiye'ye karşı yapılan bütün operasyonlarda İran'ın özellikle Batı devletleriyle ittifak halinde olduğunu görüyoruz. Bu çok acı bir şey yani.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. İttifak halinde, destek halinde ve kullanışlı da bir maşa halinde.
Evet.
Yani çoğu operasyonu onların adına bugün de o günde kendi ajanlarıyla ülkemiz içerisinde yürüten bir topluluk bunlar.
Evet.
Tabii Kanuni'nin tahta çıktığı 1520 sonrasındaki dönemle bir kuzu olmadığını, o mareşallik genliğinden geldiğini gösterir bir şekilde İbrahim'ciğim. Önce Rodos seferinden bahsettik 1521'de.
Evet.
Ki Rodos Kalesi'nden Fatih Sultan Mehmet Han bile geri dönmüş, başaramamış. Ondan önce 2. Murat Han'ın başaramadığı bir Belgrad seferi var. 1522'de Belgrad seferindeki zaferiyle birlikte tekrar Avrupa'da alarm çanlarını çalmış, o tedirginliği oluşturmuş. Ve elbette ki burayı baştan söyleyeyim istersen. Şimdi unuturuz muhabbetin ilerleyen zamanlarında İbrahim'ciğim. Kanuni Sultan Süleyman Han şöyle biri. Bir Yavuz Sultan Selim bir tarafı, bir tarafı da 2. Beyazıt Han.
Yani hem dedeye benziyor hem babaya
aynen
benziyor.
Aynen öyle, aynen öyle. Nasıl diyelim, takva tarafı, dini yaşama dönük tarafı biraz daha yoğun ve kuvvetli diyelim.
Böyle pardon bir, abi şöyle bir şey söyleyeyim. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir lafı vardı. Yani işte kendi çevresindeki, kendi siyasi hareketindeki kişileri tanımlamak için mazluma karşı Yunus, zalime karşı Yavuz derdi. Yani şeyinde Kanuni Sultan Süleyman'ın da böyle bir tavrı var galiba.
Aynen öyle İbrahim'cim. Özellikle ömrünün son dönemlerinde biliyoruz ki Allah-u Teala ona uzun bir ömür hamdolsun nasip etti.
Evet.
Gerçi bugüne göre ortalama bir bugüne göre ömür sayılıyor.
Ama yani 46 yıllık saltanat 46 dönemi saltanat, çok uzun.
Saltanat dönemi çok uzun bir saltanat dönemi. Şehzadeliğinden bahsettik zaten. O dönemde tek başına bir şehzade olarak tahta çıkması. Kudretli bir padişahlık göstermesi detaylarından da zaten bahsedeceğiz. Bahsetmeye başlamıştık Rodos ve Belgrad'la. İbrahim'cim son bilhassa Ebu Suud Hazretleri ile birlikte onun Şeyhülislamlık dönemiyle birlikte kendisinde takvanın, takva yaşantının son derece katlanarak arttığı, Ehl-i Sünnet hassasiyetinin son derece genişlediğini görüyoruz. Mesela o dönemde artık ömrünün son 10 yılında mesela Galata tarafındaki meyhaneleri de kapattığını görüyoruz. İbrahim'in komple içkiye yasak getirdiğini görüyoruz. Kendisinin şöyle bir tarzı var. Allah dostlarına çok düşkün. O da tabii ki bütün selefleri gibi bu şekilde. Fakat özellikle İbrahim Ethem Hazretleri'ne büyük bir sevgi ve sempati duyuyor. Hepimiz de çok severiz değil mi? İbrahim Ethem Hazretleri deyince akarsuları durur evliyanın büyüklerinden. Bilhassa sohbetlerinde bu cuma geceleri alimlerle yaptığı sohbetlerde İbrahim'ciğim İbrahim Ethem Hazretleri'nin son günlerinden bahsetmeyi çok seviyor kendisi. Bilhassa şu dönem, istersen kısaca onu lütfen özetleyeyim İbrahim'ciğim. Şundan bahsetmeyi seviyor. Müteaddit defalar bu olaydan bahsettiğini görüyoruz kendisinin. İbrahim Ethem Hazretleri 10 yıl kadar Belşehir'in sultanı İbrahim Ethem Hazretleri. Gerçi bilinir ama kısa bir tekrar
lütfen,
fayda var.
Tabii kesinlikle öyle.
Belşehir'i o zaman İpek yolunda önemli güzergahlarından bir tanesi İbrahim'ciğim. Zengin şehir tabii. Bu, şu anda Afganistan'ın kuzeyinde kalan bir şehir bugün. Eski Gazne şehirlerinden. Bu tabii İbrahim Ethem Hazretleri'nin dönemi daha öncesi. Altın tasmalı tazılarla ava çıkarmış. Öyle bir zenginlik şeyi var Berlin. Buranın sultanı İbrahim'ciğim. Daha sonra çeşitli yaşadığı hikmetli vakalar sonucunda tasavvufa yönelmeyi, içinden o arzu iştiyakı durduramaz hale geliyor. Bilhassa bir ayak divanı sırasında, ayak divanı yani halkın sultana direkt arz ettiği sorunlarını divanlar. Burada bir muhtemelen tabii büyük ihtimal Allah dostları da ona işaret ediyorlar. Hızır Aleyhisselam bu soruyu soran. Biri kalabalıktan bir soru soruyor kendisine. Bunların işi önce yaşadığı tabii çok hikmetli olaylar var. Uzatmamak için sadece bunu söylüyorum.
Estağfurullah.
Ben diyor İbrahim Ethem'i arıyorum diyor. Gelen kişi tabii muhafızlar kullanıyor. Benim diyor. Şu diyor arkanda gördüğün sarayda diyor kim oturuyordu diyor. Babam oturuyordu diyor. Ondan önce babam işte ondan önce babamın babaları işte bütün soyumuz burada oturdu. Peki birinin konup göçtüğü birinin de göçen yerine gelip konduğu yer nedir? Bu nasıl saraydır? Deyince orada bu konuşan Hızır Aleyhisselam olduğunu anlıyor. Hatta askerlerine diyor ki onu bırakmayın onunla konuşacağım derken kendisi yürümüş kaybolmuş. Sonra peşinden gidiyor. Ondan sonra işte bu tacını tahtını devirmesi, terk etmesi söz konusu İbrahim Ethem Hazretleri'nin.
Hatta şey derler abi özür dilerim.
Evet.
Bir gece evinde yatarken.
Onu uzatmayayım diye oraya girme. Birkaç çok çarpıcı
onu da anlatalım bence. Evinde yatarken gece adamın bir tanesi çatıda gürültü yapıyor. Sonra çıkıyor bakıyor çatıda kim var diye. Adamın birinin olduğunu görünce adama soruyor. Ne yapıyorsun çatıda diyor. Devemi arıyorum diyor. Adama diyor ki hiç de sende akıl yok mu diyor. Gecenin bu saatinde diyor deve benim çatımda ne arasın diyor. Diyor sen bu kadar malın mülkün içinde nasıl Allah'ı arıyorsan ben de senin evinin çatısında devemi arıyorum diyor.
Evet evet. Bir günde avda ava çok düşkünmüş İbrahim'cim. Bizim Avcı Mehmet gibi Sultan Avcı Mehmet gibi çok ava düşkünmüş. Avlardan biri sırasında bir ceylanı bir ormanlık arazide bir köşede sıkıştırıyor. Ceylan'ın dönüp ey İbrahim Allah-u Teala seni bunun için mi yarattı? Dediğini işitince bu da onu çok çarpan olaylardan biri. Yine avdan bahsettik. Bir av sırasında da adamın birine rastlıyorlar İbrahim'cim bataklıkta. Bilirsin bunu. Bataklığa saplanmış.
Evet.
Şeyde görüyor. Sofradan av sırasında bir konaklamışlar. Sofra kurulmuş. Bir kuş geliyor. Sofradan ekmeği kapıp gidiyor. Allah Allah diyor İbrahim Ethem Hazretleri, yani bu kuşlar öyle gelip ekmeğe tamah edecek kuşlar değildir. Takip edin diyor. Takibin sonucunda bataklığa saplanmış bir adamı, o da bir avcıymış. Hı hı. Bir haftadır bu kuş etraftan topladığı böyle işte yiyeceklerle sofralarda kaçırdıkları bu insanı besliyormuş bu şeyde, bataklıktaki. Ya diyor, o bir kuş, ben bir sultan. Ben diyor onları öldürüyorum, onlar diyor insanı besliyor. Bu nasıl iştir, ben nasıl bir haldeyim? Bu da bu İbrahim Ethem Hazretleri'ni yönelten vakalardan bir tanesi. Hmm. Tabii 10 yıl kadar dağlarda odun kesiyor, pazarlarda satıyor. Hamamlarda tellaklık yapmış İbrahim'ciğim. Uzun bir çile döneminden sonra, 10 yıl sonra belki bir gece, belki geri dönüyor. Yağmurlu, soğuk böyle bir hava, böyle soğuk bir gece geliyor. Yatsı namazını kendi yaptırdığı camide kılıyor. Tabii bir derviş kılığında artık, yani perişan bir kılıkta olduğu için. Tabii kimse tanımıyor artık onu. Aradan tabii yıllar geçmiş, uzun yıllar geçmiş. Oğlu var tahtta, oğlu büyümüş. O var tahtta. Yatsı namazını müteakip müezzine diyor ki, ya diyor hava çok soğuk dışarıda diyor. Ben de hastalandım. Ateşi de var hakikaten, öksürüyor da. Geceyi diyor şu bir köşede geçirebilir miyim diyor. Kızıyor tabii görevli. Ya diyor bu camiyi diyor İbrahim Ethem yaptırdı diyor. Her gelen kılıksız burada yatsaydı burası cami değil han olurdu diyor. Tutmuş İbrahim'cim, hatta anlatılıyor bu olay. Mübareği bir bacağından yakalamış, ayağın topuğundan. Caminin mermer merdivenlerinin dış avludaki basamaklardan indirirken mübareğin başı her şeyde basamağı küt küt küt vurarak öyle inmiş İbrahim'cim. Hı hı. Soğuk yağmurlu gecenin ortasında kış günü kalıyor mübarek. Dolanıyor şehrin içinde kalacak bir yer ararken hamamın külhanında, merkezdeki hamamın, büyük hamamın külhanının ışığın yanık olduğunu görüyor. Külhan demek ateşin, odunun yakıldığı yer. Hı hı. Eski tabirle. Buraya gidiyor. Bakıyor ki hamamcıya rica ediyor. Ben diyor geceyi burada geçirebilir miyim diyor. Buyur geç diyor külhancı. Geçiyor, oturuyor. Fakat külhancı kendisiyle İbrahim'cim hiç konuşmuyor. Önce temizlik yapıyormuş o da. Temizlik saatiymiş. Temizliğini yapıyor. Tabii ona bir kuru elbise getirmiş. Bir havlu falan, kuru elbise falan getiriyor. Bir peştemal getiriyor falan. İbrahim Ethem Hazretleri'nin dikkatini çekiyor bu tavır. Külhancı'nın bu tavır dikkatini çekiyor. Diyor, deminden beri diyor ben geldim, buyur ettin. Allah razı olsun, buyur ettin diyor. Ama diyor benimle hiç konuşmadan diyor önce diyor temizliği bitirdin diyor. Bunun hikmeti nedir diyor. Diyor ki eğer diyor buradaki vazifemi bitirmeden seninle konuşsaydım iş sahibinin üzerimdeki hakkını ihlal edeceğimden dolayı Allah katında vebale girerdim diyor. Hı hı. O yüzden önce işlerimi bitirdim, şimdi seninle hal hatır ediyorum diyor. İbrahim Ethem Hazretleri etkileniyor bundan. Diyor bu şey bir tavır diyor, bu böyle önden giden insanların bir tavrı diyor bu. Sen ne diyor, bu yağmurlu soğuk gecede sen ne yapıyorsun diyor külhancı. Ya diyor abi kalacak bir yerim yok mu diyor. Hı hı. Kalacak yerim diyor, ben diyor geçici sığınaklarda gözüm yok diyor. Ebedi kalacak yerin telaşındayım. El attıkça kayıp kayıp gidenlerden kurtulmak sevdasındayım diyor. Tabii külhancı da onu anlıyor tabii. Şimdi böyle bu tavırlar, mübarekler tanıyorlar birbirlerini, anlıyorlar. Diyor bir soru soracağım. Bir de ben sana soru sorayım diyor. Bir soru da ben sorayım diyor İbrahim Ethem Hazretleri külhancı. Bugüne kadar diyor yaptığınız bir duanın hiç kabul edilmedi oldu mu diyor. Aslında diyor bu soruya cevap verilmez ama diyor uygun olmaz ama diyor külhancı. Bugüne kadar elhamdülillah yaptığım hiçbir duanın kabul olmadığı olmadı diyor. Ama bir duam var diyor. Henüz kabul edilmedi. Kabulünü niyaz ediyorum, bekliyorum diyor. O nedir diyor. Sorabilirim, nedir bu duanız diyor. Diyor ki Gülhancı, İbrahim Ethem'le tanışmak, onunla sohbet etmek diyor. Zaten hasta, ateşi var İbrahim Ethem Hazretleri'nin. Yığılmış yere. Gidiyor, başını dizine alıyor. Ne oldu diyor. Diyor ki, sen diyor İbrahim Ethem Hazretleri Gülhancı'ya, sen diyor öyle birisin ki diyor, senin duan için Allah İbrahim Ethem'i tahtından indirir ve süründüre süründüre süründüre senin kucağında canını alır diyor. Orada vefat ediyor mübarek. Vay be.
Tıpkı şey gibi abi, Yunus Emre Hazretleri bir mağaraya gidiyor da 3 tane adam var derviş mağarada.
Evet.
İşte her gün biri dua ediyor, yemek geliyor filan. Sonra sıra Yunus Emre Hazretleri'ne gelince diyor ki siz ne diyorsunuz bana söyleyeyim, ben de onun öyle dua ya edeyim diyor. Diyorlar ki biz diyor derviş Yunus hatırına Rabbim bize yemek ver diyoruz. Ya. Tepsi iniyor diyor yukarıdan. Yunus Emre Hazretleri de ondan sonra pişman olup
hatta şey oluyor değil mi İbrahim'cim, ilk duayı tanıyor ne diyeceğini bilemediği için.
Tabii.
Bu mübarekler diyor, bu dervişler kimin adına dua etsilerse, hı-hı, ya Rabbi ben de onun dua ettikleri kişi adına senden istiyorum evet. diyor. Sonra öğreniyor aslında kendi vesile kılındığını. Allah-u Ekber ya.
Evet evet işte Allah dostları böyle abi.
Böyle işte çok da etkilenirmiş Süleyman Han. Bu olay vakayı böyle menkıbeyi anlatırmış.
Eyvallah. Abi şimdi bir ara verelim. Evet. Aranın ardından devam edelim. Aslında İbrahim Ethem Hazretleri sohbeti çok güzel oldu da.
Eyvallah eyvallah.
İkinci bölümde Kanuni Sultan Süleyman Han'ı inşallah bu vakalar üzerinden konuşmaya devam edelim. Değerli dinleyiciler kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Programımızda Kanuni Sultan Süleyman Han'ı konuşuyoruz. Fakat birinci bölümün sonunda yaklaşık 5-6 dakika kadar, 7 dakika kadar Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sohbetlerinde sıklıkla bahsettiği İbrahim Ethem Hazretleri üzerine biraz konuştuk ki Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri de yakın çevresiyle yaptığı muhabbetlerde, sohbetlerde İbrahim Ethem Hazretleri'nden sıklıkla bahsedermiş. Şimdi derler ki sahici dost, gerçek dost yüzüne baktığınızda, yanına gittiğinizde Allah'ı hatırlatan kişidir derler. Şimdi öyle bir şey oldu ki abi Kanuni Sultan Süleyman Han'ın adına andık, ondan bahsetmeye başladık.
Bak nasıl mübarek.
Mevzu başka bir mübareğe kadar geldi evet, demek ki.
Onların samimiyetinden, onların muhabbetlerinden kaynaklanan.
Kesinlikle öyle. Allah Teala makamlarını âli eylesin amin, cümlesinin.
Şefaatlenen.
Yani amin. Kanuni Sultan Süleyman Han da o kadar mübarek bir zatmış ki vefatının üzerinden 500 sene geçmiş. Belki daha fazla. Onu anlatıyoruz. Onu anlatırken Allah'ın başka dostlarına gidiyor konu.
İbrahim'ciğim.
Bu kadar güzel insanlarmış gerçekten.
Barbaros Hayrettin Paşa bir sözü var ya, bahsetmiş miydik acaba hatırlayamadım ama o Osmanoğulları diyor, onlar öyle bir kutlu ocaktır ki diyor. Onların diyor bak alemde iksir dedikleri diyor padişah duasıdır diyor. Eyvallah. Her kim ki Osmanoğullarından dua alır iki cihanda da işi rast gider diyor. Bu Hayrettin Paşa'nın sözü.
Vay be.
Bu kadar sıkıntılar yaşamış Akdeniz'de İspanya korsanlarıyla, Portekizlerle.
İrfan
kadar,
ehli, tecrübeli.
Bu kadar tecrübeli
yani
bu insanların sözlerine itibar etmek lazım. Tabii. Masal deyip geçmemek lazım. Maalesef tabii. Onu o noktada sıkıntı yaşıyoruz yani.
Eyvallah.
Yani bu olaylar.
Zaten bugün evet. Özellikle son yüzyılda başımıza gelenlerin çoğu muhtemelen Osmanoğulları ailesine yaptığımız hakaretlerin ve yapılan zulümlerin sebebiyle olsa gerek.
Ne yapıyorlar biliyor musun İbrahim'ciğim? Bu ilk misyoner okulları. Biz konuyu dağıtıyor muyuz acaba?
Yok yani, dağıtmıyoruz abi. Ha, böyle konuşabiliriz.
Tamam, eyvallah.
Zaten oradan Kanuni Sultan Süleyman'a bağlayacağız inşallah.
Şimdi bu ilk misyoner okulları başladıktan sonra ilk Kavalı Mehmet Paşa zamanında Mısır'dan ilk batıya öğrenciler gönderiliyor İbrahim. Ama artık Mısır o dönemde zaten her ne kadar Osmanlı toprağı görünse de baya baya özerk bir tavrı var. Hatta yani artık Napolyon işgalinden sonra İngiliz işgali falan yani Osmanlı'dan zaten aşağı yukarı kopmuş bir toprak parçası gibi.
Hı hı.
Daha sonra bizde Tanzimat ve İslahat 39-56'dan sonra 1800'lerde ilk Darülfünun'a kadar bir hikaye var İbrahim'ciğim. Bak şöyle bir şey yapıyorlar. Darülfünun kurulmadan önce. Bu medreseler, medresedeki alimleri bu ilk Darülfünun'dan önceki liseler açılmaya başladığı zamandan itibaren bu din ilimlerini medreselerde bırakıp dünyevi ilimleri doğrudan liselere ve daha sonra Darülfünun'a çektikten sonra İbrahim'ciğim şöyle bir tavra giriyorlar. Hani bu yüzyıldır programı niye yaşıyoruz dedin ya.
Evet.
Bu parantezi açmak lazım burada. Bak nasıl başlamışlar biliyor musun İbrahim'ciğim? O zaman bak biz bunu hani masonlar falan denince sanki masal gibi geliyor ama bu çok büyük bir kardeşlik, bu mason kardeşliği. Avrupa'daki o dönemde 1819. yılda Gülhaç Derneği, Tapınak Şövalyelerinin batıdaki devamı. Tapınak Şövalyeleri yer altına girdikten sonra batıda Gülhaç adı altında örgütlendiler. Ama bildiğimiz masonik örgütlenme bunlar, normal masonlar. Medreselerdeki hocalarla ilgili fıkralar başlatmışlar. Bak İbrahim'ciğim soğuk savaşa bak. Hani bugün bile duyarız ya bazen. Hani Haziran'da yılandan, Ramazan'da imamdan falan böyle bu tür böyle çirkin güya espri laflar var ya.
Evet.
Bunlar İbrahim'ciğim yavaş yavaş bu sözleri, fıkraları ehli sünnet alimlerini kastediyorum tabii bunda. Onlarla ilgili yayıyorlar tabii ki yani. O dönemde hakim olan zaten ana akım da bu. Böyle fıkralar, tuhaf espriler, şakalar yaymaya başlamışlar. Medreselerden mezun olan hocalar, ehl-i sünnet alimleri normal Darülfünun'dan çıkan hocaların maaşından 1/4, çeyreğe düşürüyorlar İbrahim'ciğim. Bak İbrahim'ciğim bir insanın, grubun ya da toplumun ya da bir milletin, bir devletin iktizadını kötü duruma getirirsen onda bir düşkünlük mutlaka oluşturuyorsun. İçlerinde ahlaki zaaflar oluşturabiliyorsun. İktisat o yüzden belirgin bir güç ve bir stabil bir dengede olması bu yüzden önemli.
Kesinlikle öyle.
Şimdi hocalar, medrese hocaları inip bakıyorlar ki İbrahim'cim maaşlar 1/4 inmiş. Neyse isim vermeyelim. Bir o zamanki Maarif Bakanlığı'nın bir şeyi var. Yetkililerinden bir tanesi. Ki matematik hocası o dönemin büyük matematik hocalarından bir tanesi. Alimler sarıklarıyla cübbeyle toplanmış gelmişler İbrahim'cim. Ya bir protesto ediyorlar. Yani bizim ücretlerimiz niye bu kadar düşük kaldı? Artmıyor. Devletin şeyin olduğu ekonominin durumu ortada. Savaşlar üst üste geliyor artık yavaş yavaş. Hı hı. Çıkıyor. Ben hallederim diyor o matematik hocası. Halide Edip Adıvar'ın ilk kocası diyeyim ben. İsim vermeyelim. Evet. İlk kocası diyelim. Maarif Bakanlığı'nın vekaletinin önünde bu nümayiş başlayınca diyor ki ben içerideki arkadaşlarına ben diyor bunu hallederim şimdi diyor. Siz diyor sıkıntıya girmeyin diyor. Arapçasını şimdi tam hatırlayamadım ama hocalar çıkıyor diyor ki ya diyor demek ki diyor sizin diyor eğitimleriniz diyor devlet böyle takdir etmiş ki diyor sizin eğitimleriniz biraz da zayıf kalıyor. Yani siz sadece din eğitimi görüyorsunuz. Ama Darfün'dakiler diyor ya da düz liselerdekiler diyor hem dini eğitim ona bir göstermelik din eğitim koymuşlar İbrahim'cim. Tamamen hani dinden koparmadık.
Din kültürü ve ahlak bilgisi.
Çok insanlar dersin. Buraya yönelsinler. Yani evet. Din malumatı veriliyor, din bilgisi veriliyor ama dünyevi ilimler de veriliyor şeklinde bir getirmişler. Demek ki diyor sizin eğitiminiz diyor biraz şey kalıyor diyor ya. Noksan kalıyor diyor. Aman efendim diyor ya olur mu diyor yani biz yani medrese eğitimi diyor çok kadim bir eğitimdir, köklü bir eğitimdir. Ne sorarsanız biz mutlaka cevaplarız falan. Şimdi sormuş büyük ayı ile küçük ayı nedir diye sormuş. Fakat ya muhtemelen kendi eğitim, kendi tedrisatları içerisinde uzun süredir olmadığı için böyle bir konu İbrahim'ciğim. Onu da galiba işte Farsça mı Arapça mı bir şeyle soruyor. Bilememişler o sırada. Belki başka bir soru soruldu da anlatılan bu. Belki bu kadar basit bir şey değildi. Belki daha biraz daha kompleks bir şey ama yani astronomi ile ilgili bir şey sormuştur da. Kutup yıldızının tam yerini sormuştur belki de. Ondan sonra
mevzuyu iyice el ayağı düşürmek için.
Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi hocalar cevap veremiyorlar. Dönmüşler gitmişler. İçeride arkadaşları bu ünlü matematik hocasına diyorlar ki ya diyorlar sen bu kadar insanı böyle haklı bir davalarında nasıl geri çevirdin? Hem de şeysiz patırtısı kültürsüz insanlar nasıl geldikleri gibi gittiler? Ya diyor onlar din adamı diyor ya. Onlar ehl-i sünnet insanlar. Onlar diyor edepli olurlar. Bilemedikleri bir kendi tedrisatlarında uzun süredir olmayan bir konudan sordum diyor. Hı-hı. Bilemediler, mahcup oldular. Döndüler arkalarına gittiler diyor. Ondan sonra İbrahim'cim bu ve işte bu dediğim alaylar, küçük espriler, küçük şakalar İbrahim'cim. Zamanla dini tedrisatın üzerinde bir küçümseme havasını oluşturmuş. Bak ben pek hatırlamıyorum da hani daha sonra ben okuduğum kitaplarda falan gördüm ama büyüklerimizin hani dedelerimiz zamanında böyle babalarımız zamanında olan şeyler var. Halen öyle bir şey olduğunu bilmiyorum da. Eskiden Ramazanlarda köye bir imam gelirmiş İbrahim'cim. Fakat imam bir yerden maaş almıyor.
Tabii. Zekatla, yani, fitreyle geçiniyor.
Ama bu olur mu? Bak köylü yumurta getiriyor. Tereyağı getiriyor İbrahim'cim. Peynir getiriyor. Onunla yiyip içiyor. 30 Ramazan işte namazı teravih kıldırıyor. Mukavelleri okuyor.
Yani din hizmetlerini yerine getirsin. Maaşetini de oradaki halk kendi cebinden temin etsin.
Evet. Ama bu... Bak bunlar İbrahim'cim hoş şeyler değil.
Kesinlikle öyle. İlmin izzetini ayak altına düşürmektir.
Aynen öyle ya. Bunlar hep planlı yapılmış. Son derece bir soğuk savaşın kademeleri olarak Batı'da gülaçlar nasıl çalıştıysa buradaki onların uzantıları olan Mason dernekleri aynı doğrultuda, aynı hedefte ortak planlarda buluşup İbrahim'cim her nasıl Batı'da dini yaşantıyı ortadan zaman içinde kaldırdılarsa burada kaldıramayacaklarını anladılar tabii. Ama bunu nasıl bir şekilde
sabote ederiz?
Nasıl mümkün olduğunca izzetini kırarız diye düşünerek bu şeyleri yapmışlar. İşte biz bu menkıbeleri anlatıyoruz.
Evet.
Bunlar ciddiye alınsın da istiyoruz tabii. Kalben ya istiyoruz abi, yani.
Bu bir zihniyet meselesi. Evet. Tamamen bir ideolojinin sadece ilim adamlarının ve ilmin izzetini ayaklar altına alma kastıyla yaptığı bir şey değil. Bunu yaparken aynı zamanda halkın zihninden, gönlünden de dini hayatı, dini bilgileri çıkarma adına yapılan bir takım girişimler. Yani zannedildi ki biz dini, İslam'ı, namazı, orucu, abdesti insanların gündeminden çıkarırsak uzun süre yeni bir zihniyet inşa edebiliriz, yeni bir toplum düzeni inşa edebiliriz. Fakat bu yaklaşık 1000 küsur yıldır İslam'ı yaşamış ve İslam'ın hizmetkarlığını yapmış bir milletin evlatlarına kolayca empoze edilebilecek şeyler değil. Bizim milletimizin en kötü fertleri bile böyle yani insan olarak en kötü fertleri bile en zor anında Allah diye bağırır mesela yani. Evet. Dolayısıyla evet, bu böyle hani 50 yıllık, 100 yıllık projelerle gerçekleştirilecek şeyler değil. Fakat aynen, yapılanlar kesinlikle kabul edilemez şeyler abi. Dolayısıyla evet, bu menkıbeler önemli. Bunları aktarmak, paylaşmak da kesinlikle gerekiyor.
Napolyon Mısır'a girdiğinde 1196'da İbrahim'ciğim, şimdi tabii büyük bir alimler, işte mimarlardan tut biyologlara, çok büyük bir ilk biliyorsun ilk yani resmi olarak kabul edilen ilk büyük doğu seferi, oryantalizmin de başladığı tarih bu Mısır seferidir. Hmm. Napolyon'un 1199'da Akka'da Cezar Ahmet Paşa'dan dayağı yiyene kadar.
Evet.
Burada İbrahim'ciğim bütün sadece arkeolojik eserler ya da işte bir Süveyş Kanalı'nın ilk projesi falan gibi şeylerle uğraşmamıştı Napolyon. Müslümanların yapısı, genel işleyiş yapısı bu dinin nedir ve bu yapı nasıl bozulur?
Hmm.
Çalışmalar üzerinde de ciddi ciddi kafa yormuşlar. Ana omurganın ehli sünnet olduğunu Napolyon o zaman anlıyor. Bu omurganın bir şekilde eğrilebilmesi için öncelikle bunun hadislerden ve hadisleri anlamadan geçtiğini adam anlamış. Bu neydi, konkordat mıydı İbrahim'ciğim? Uzun süre bu hadis kaynağı olarak şeyde kullanıldı. Ta bizim 1990'lara kadar uzun süre hadis araştırmalarında kullanılan bir kaynak vardı. Bunu ta başlangıcı o dönemlerden geliyor.
Evet.
Ta Napolyon'dan. Ama Napolyon, Kod Napolyon'u, bu Napolyon kanunlarını yazarken de İbrahim'ciğim kendisi enteresan şekilde bu araştırmalar sırasında Şafii ve Maliki fıkhından etkilenmiş. Kod Napolyon'un içinde, yani Napolyon kanunlarının içerisinde Şafii ve Maliki fıkhından esinlenmeler var, anlatılar var. Bu yani hatta bunu daha sonra kendisi kurmaylarından bir tanesiyle bir konuşması esnasında kurmayı şeye hayret ediyor. Yani bu Mısır seferi sonrasında Müslümanların hayatından, yaşantısından bu kadar etkilenmesinden ve Kod Napolyon'un içine, Napolyon kanunlarının içerisinde bunlara bir nevi işte bir haddeden geçirip böyle bir oraya sindirmesinden hayret ediyor. Yani Napolyon diyor ki İbrahim'ciğim, Türklerin terk edip terk etmeye meyyal oldukları ne varsa alıyorum. Fakat onları da görüyorum ki bizim meçhul bir akıbetimize, bugünümüze bakarak özeniyorlar diyor.
Evet.
Yani bu aslında çok çarpıcı bir tavır, çok çarpıcı bir tespit. Zaten hayalinde İstanbul'u almak vardı, ta İndus Nehri'ne kadar yürümek vardı. Fakat bu yapı bozuculuğun öncelikle sünnetin üzerine yoğunlaşarak olacağını, Müslüman direnişinin, ehli sünnet direnişinin ancak bu şekilde kıracağını ilk tespit eden kişi Napolyon. Ve daha sonra tabii bu artık alıyor yürüyor zaten.
Bizim Osmanlı topraklarımızda da, yani Osmanlı'nın son döneminde özellikle
evet, evet,
buna benzer çalışmalar yapılmış
tabii
ve yaşanmış.
Tabii bu ilk şeyden Makedonya hocasıyla birlikte başlayan İbrahim'ciğim. Hmm. Onlar da İtalyan hocalarından kurulan Mason dernekleri. Çok üst örtülü, sinsice vitrinlerini hep bugün de yaptıkları gibi dönemin flash isimlerinden, sanatçılarından, yazarlarından ya da bir meşhur devlet adamlarından kuruyorlar. Fakat altta yürüttükleri faaliyet mutlaka ve mutlaka yapı bozucu.
Hı hı.
Mutlaka yapı bozucu oluyor çünkü sinsice yürüyor ve genelde tabii bu iş ehl-i sünnet üzerinden dönüyor.
Türkiye'de yani zaten hala bu akımlara bir şekilde mensup olan bazı tipler aynen var ve onlar üzülerek ifade edelim ki bu süreci başka kanallarla, başka kanallardan başka usullerle devam ettiriyorlar maalesef
evet,
abi. Evet.
Yani İbrahim'ciğim şimdi şu mektubu yazan Kanuni Sultan Süleyman Han'a bak. Şimdi o Pavia Savaşı sonrası 1525'te Mohaç'a giden süreçte.
Hı-hı.
Biz Mohaç'tan bahsedeceğiz.
Evet, daha tam o, oraya girmemiştik herhalde
evet,
abi.
Pavia Savaşı'nda 2. Layoş'a Fransa yeniliyor ve esir düşüyor İbrahim'ciğim. Burada şimdi yazdığı mektup şu Süleyman Han'ın. Fransızların annesi bir heyet gönderiyor. Oğlunun kurtarılması için nokta başvuruyor. Şimdi Fransa kralına yazdığı şey şu Süleyman Han'ın. Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar rehberi, yeryüzü hükümdarlarının tacı, Akdeniz'in, Karadeniz'in, Rumeli'nin, Anadolu'nun, Karaman'ın, Zülkadriye'nin, Diyarbakır'ın, Azerbaycan'ın, Acem'in, Şam'ın, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin, bütün Arap diyarının ki ulu atalarım kılıçlarının kuvvetiyle fethetmişlerdir. Ve fetheylediğim nice diyarın sultan ve padişahı, Bayezid oğlu, Selim Han oğlu, Sultan Süleyman Han'ım. Sen ki Francesca, Fransa vilayetinin kralı Francesco'sun. Ya bir vilayetsin sen. Yani. Vilayetin kralısın diye. Ama İbrahim'ciğim bu tavır unutulmadı biliyor musun? Bak, yani bu tavır halen çalışıyor. Bu tavır halen zihinlerinde yani.
Hep söylüyoruz abi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1453'te attığı tokadın yankıları bugün hala Avrupa semalarında tabii. duyuluyor.
Tabii tabii.
Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın onlara verdiği zararı onlar muhtemelen kıyamete kadar unutmayacaklar.
Aynen öyle, aynen öyle. Yani hiçbir zaman dost olmayacaklar. Şunu millet, bunu milletimizin tamamını anlaması lazım.
Tabii. Yani işte
istediğin kadar Avrupa onlar gibi yaşa
mümkün değil. İlke. Biz onlar için abi her kayıt ve şartta düşmanız.
Düşmanız.
Potansiyel düşmanız.
Aynen öyle, o değişik.
Hele şimdi İslam'ın kendisine yönelik bizzat bir düşmanlık var. Türk ve Müslüman olanlara karşı ayrıca bir düşmanlık var.
Tabii. Yani. Türk ile Müslümanlık bir araya gelince büyük cihat doğuyor.
Tabii.
Başka yani hani ırkçılık yapmıyoruz. Eyvallah. Ama bu çok açık bir gerçek. Türk ile İslam bir araya geldikten sonra İbrahim'ciğim İslam'ın sancakları Avrupa'nın göbeğine kadar.
Ya bir binli yıllardan itibaren yani.
Evet, 1055'te işte tabii. Tuğrul ve Çağrı Beyler Abbad halifeliğini devraldılar.
Ondan sonra başladı
ondan
süreç.
Ondan sonra bu süreç başladı ki ondan önce Abbasi orduları Samara şehrinden falan bahsetmiştik. Orada Türk orduları ilk oraya Türk savaşçıları getirtiyorlar. Hatta kanları bozulmasın diye Türkistan'dan kızlara getiriyorlar. O Samara şehri tamamen bir Türk şehrine dönüşüyor İbrahim'ciğim. Evet. Asker olarak askeri sınıfında uzun süre görev yapıyorlar. Emevi devletinde de rastlıyoruz. Abbasi'de daha yoğunluklu. Hı hı. Daha sonra artık Eyyubilerden sonra artık Mısır'daki Memlük hakimiyetiyle birlikte sonra Anadolu daha sonra Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu birlikte zaten bu iş Türklerin uhdesinde olmuş yani. İbrahim'ciğim.
Ve hani Yavuz Sultan Selim Han'ı konuşurken söylemiştik. Hakimül Müslümin veya Hakimül Harameynü Şerifeyn değil, Hadimül Müslümin, Hadimül Harameynü Şerifeyn sıfatlarını hizmetçisi. Kullanıyorlar.
Evet, evet.
Yani İslam'ın kelimenin tam anlamıyla hizmetkarlığını yapmış bir millet. Bugün evet her ne kadar yaşanan olayların neticesi olarak Türk milleti biraz böyle özüne çok yakın durmasa da aslında biraz maalesef uzaklaşmış olsa da hala o öz, o ateşin nüveleri bu milletin içerisinde, gönlünde, zihninde var.
Hiç kuşkusuz.
Ve bir gün Avrupa, bir gün bence bu közün tekrar alevleneceğinden korktuğu için bu kadar düşmanlık yapıyor.
İbrahim'ciğim çünkü şu da çok enteresan bir şey. Bizim içimizdeki pek çok kişinin, grubun inanmadığı hadislerin pek çoğunu biliyorlar ve inanıyorlar biliyor musun?
Evet, evet.
Yani
bizi
muhtemelen,
bizden daha iyi tanıyorlar.
Aynen öyle. Yani Konstantiniyye Ekber'in Roma olduğunu ve Peygamberimizin onun da fethinin müjdesini verdiğini %100 biliyorlar.
Evet. Evet kesinlikle.
Ve korkuyorlar bundan yani.
Tabii. Bir gün gelecek bu hikaye kaldığı yerden devam edecek endişesi her zaman var.
Ve aynen öyle.
Yaşanan düşmanlığın evet. temel sebebi de bu. Bugün özellikle bu kadar saldırılmasının temel sebebi de bu. Çünkü Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinde ilk defa Batı için bu kadar büyük bir tehdit unsuru haline gelmiş durumda.
Aynen öyle.
Ondan her türlü her halükarda korkuyorlar abi.
Aynen öyle. Bence.
Programımızın sonuna geldik.
Şu mektubu bitireyim iki dakika.
Lütfen tabii.
Yani çok kısa kısmı kaldı. Sen ki Fransa vilayetinin kralı Francesco'sun. Huzuruma Yarar Adem'in Franjan ile mektup gönderip bazı ağız haberi de yollayarak memleketinize düşman gürümüş olduğunu ve hapsedildiğinizi bildiriyorsunuz. Kurtulmanız hususunda benden inayet ve medet ummaktasınız. Her ne ki demişsem benim huzuruma arz olundu. Şimdi padişahlara sinmek ve hapis olmak uygun değildir. Gönlünüzü hoş tutun, kalbiniz kırılmasın. Bizim ulu atalarımız daima düşmanı def ve memleketler feth için seferden uzak kalmamışlardır. Ben de onların bu yolunu tutup memleketler yalçın kaleler fethederek gece gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmış halde bulundum. Cenab-ı Hak hayırlar nasip eylesin. Durumu ve haberleri elçinizden öğrenirsiniz. Diye böyle bir mektup gönderiyor.
Eyvallah. İnşallah ilerleyen programlarımızda bu mektubun ve buna benzer bir takım başka evet. mektupları uzun uzadıya da konuşuruz. Çok teşekkür ederim
ben
abi.
Ben teşekkür ederim bence.
Yine güzel bir eyvallah. Sohbet oldu. Değerli dinleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle başladık. Daha doğrusu Muhaç Savaşı öncesi Kanuni Sultan Süleyman Han'ın ve Osmanlı İmparatorluğu'nun durumunu konuşarak başladık. Ve sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde biraz onunla ilişkili başka mevzulara girdik. İnşallah önümüzdeki hafta Kanuni Sultan Süleyman Han'ı ve onun saltanat dönemini konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.